بالعلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نبدأ. Mesela halktan bir Müslüman fetvaya ehil olan alimi nasıl soruşturacak, ona nasıl malum olacak? Tamam, burada ne demiştik? Yani halk da içtihat ile mükelleftir. Mükellef olduğu içtihat nedir? Fetva ehli olanı belirleme noktasında o da içtihat ile mükelleftir. Bunda da üç hususa bakması gerekir demiştik. Bir, dini, iki, ilmi ve takvası. Bunlar yani ölçülerdir. Sonra da ulemanın bazılarının sözlerinden de bu ölçülerden bahsettik. Şimdi diyor ki, halktan bir Müslüman fetvaya ehil olan alimi nasıl soruşturacak? Nasıl ona malum olacak? İmam İbn-i Kudeymel Makdisi Rahman şöyle diyor. Ammi sadece zannı galiple içtihat ehlinden gördüğü kişiden fetva sorabilir. O zaman ammi halktan birisi bak zannı galiple kendisine yani malum olmuş. Zan ile malum olmuş. Galip zan ile malum olmuş olan kişiden içtihat ehlinden fetva sorması caizdir. Zannı galibi nasıl şimdi meydana gelecek o zannı galip? Belirli ulemanın onun fetva makamında olduğuna şahitlik etmeleriyle bir ve insanların ondan ilim almalarıyla iki ve dini ve takvasıyla malum olmasıyla veya bir adilin yani bu iki yani ondan insanların ondan ilim almalarıyla ve dini ve takvasıyla malum olmasıyla veya bir adilin ondan haber vermesiyle hasıl olur. O zaman burada üç şey zikrediyor İbn-i Kudame Rahimullah. Birincisi nasıl yani halk indinde bir kişiden fetva sormak caizdir ya da caiz değildir. Nasıl yani halktan birisi falan falanın alim ve içtihat ehli olduğunu ya da olmadığını nasıl belirleyecek? Nasıl ona malum olacak? Diyor ki üç tane şey ölçü getirmiş İbn-i Kudame Rahimullah. Birincisi ulemanın onu tezkiye etmesiyle. Ulema indinde falan falan fetva ehli olmasıyla malumdur. Dolayısıyla falan falan fetva verebilir. Bu elbette esas olan ve en güçlü tam en güçlü yol elbette budur. Sonra iki, insanların ondan ilim almalarıyla ve dini ve takvasıyla malum olmasıyla. Yani insanlar indinde fetva vermekle meşhur. Tamam, yani bu birincisi ulema onu tezkiye ediyor. Bir. İkincisi, insanlar arasında fetva ehli olmakla malumdur, meşhurdur. İnsanlar fetva için ona gidiyorlar. Ve o kişi işte takvasıyla, ilmiyle, dini bütünlüğüyle malum, meşhur bir şahsiyet. Dolayısıyla halkın tanıdığını, bildiğini elbette o ammi de onu da böyle tanıyacak, bilecektir. Ve üçüncüsü bir adilin ondan haber vermesiyle. Yani bir adil gördüğü bir Müslümana gidiyor soruyor ki ben böyle bir durum var ben. Kimden bu meseleyi çözebilirim? Kim bana bu meseleyi çözebilir? Kim yani kime fetva sorabilirim? O adil olan Müslüman da diyor ki falan falan işte hoca var. Ondan sorabilirsin. Ha bu şimdi bak bu ammi için bununla kendisine vacip olanı yani getirmiş olur. Çünkü o içtihat ile mükellef. Yani içtihat yani o fetva ehli kim fetva ehlidir? Onun için bir araştırma yapma mecburiyetinde. Yoksa önüne gelenden fetva sorması caiz değil. Tamam. Fes'elu ehle zikir. Bak zikir ehline sorun diyor Allah Azze ve Celle. Sen gibi olana sor diyor ya da sor demiyor ki. Zikir ehli yani o yani senin bilmediğini o biliyor. Dolayısıyla o kimdir o zikir ehli onu bilmesi lazım. Tamam, alimi bilmesi lazım. O da kendisinden birincisi alim olması lazım. Kendisi gibi cahil olmaması lazım. Dinin hükümlerini beyan edebilecek bir ilmi ve işte bu aynı zamanda dini ve diğer tarafı bir de takva ver ayından da bir bütünlüğü, tamlığı olması lazım. Tam bunlar kimde toplanmış? Kim bunlara sahiptir? Bunu araştırması gerekiyor. Bunda mükellef. Tamam. Çünkü o sual etme emri ancak bununla hasıl olur. Tamam. Emir nerede? Fes'elû. Sorun. O soruyu da Allah'ın azrın irade ettiği yerine getirebilmesi için elbette o sorulan kişi de zikir ehli olması ve sorulan sorulara cevap verebilecek yerhamukullah bir durumda olmasını da bilmesi gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla bununla mükellef. Tamam mükellef. Ha bu surette eğer bu yollardan birisinin fetva ehli olduğunu zannetmişse o zaman ondan fetva sorması caizdir. Ya ulema, muteber, ilim ehli zaten falan falan işte fetva verebilir diye tezki etmişler. Bu bilgiye ulaşmış. Buradan ötürü de kendisinde zannı galip oluşmuş falan falan fetva ehlidir. Dolayısıyla gitmiş ona fetva sormuş. Veyahut da ama malum zaten halk arasında falan falan fetva ehlindendir. İlmiyle, takvasıyla, diniyle. Dolayısıyla o da gitmiş ondan fetva sormuş. Veyahut da ama soruşturmuş. Yani benim böyle bir derdim var. Kimden sorabilirim? Ha, onun gözünde adil, muteber olan Müslümanlar da demişler ki falan falan hoca var o git ondan sor. Üzerine düşeni yapmış. Tamam yani dini bir hassasiyet ortaya koymuş. Ama yani herhangi birisinden sormak veyahut da kendi yani isteklerine uygun şekilde cevap verecekleri sormak, bulmak böyle değil. Allah'ın azze ve celle'nin iradesine isabet edebileceği zannettiği alemi bulmaya çalışmış. Sonra mesela halktan Müslüman sadece içtihatta en üstün zannettiğinden veya sadece muayyen müştehitlerden fetva sorabilir. Böyle bir mesele. İçtihatta en üstün zannettiğin müştehitler de kendi aralarına farklı. Kimisi daha alim, kimisi daha az alim. Kimisi belki daha muttaki, diğeri daha az muttaki. Biri nazil meselelere ve gündemi daha çok takip ettiği için gündemin yani gündemde var olan şeylere daha çok vakıf diğeri o kadar değil. El-Muhim yani burada şimdi en alimden mi sormakla mükelleftir yoksa ulaşabildiğinden sormakla mükelleftir. İkincisi sadece muayyen müştehitlerden mi fetva sorabilir? Mesela işte mezhep tayiniyle. Ben Hanefiyim. Dolayısıyla sadece Hanefi müştehitlerden mi sorabilirim? Yoksa ben Hanefi olarak Şafii müştehitlerden sorabilir miyim? Tamam soru bu. İlkine gelince yani sorunun ilkine gelince ulema bahiste çok konuşmuş ve ihtilaf etmişlerdir. Ancak racih olan Şeyh-i Şenkiti Rahim dediği gibi ammi sadece zanna fetva ehlinden olduğu galip gelenden fetva sorması caizdir. Yani kimi fetva ehli zannediyorsa ammi ondan fetva sorabilir. Ve eğer beldesinde müştehitler varsa aralarında dilediğine sorabilir. Beldesinde müştehitler var. Yani birden fazla müştehit varsa o müştehitlerin arasında dilediğine sorabilir. Aralarında en alime müracaat etmesi lazım değildir. Çünkü mefduldan yani daha düşük olandan sual etmesi caizdir. Merak-ı Suud şerhinde şöyle der. Derim ki âmi ilmine ve dinine güvendiği alimi taklit etmesine mutlak surette cevaz verilir. Bu konuda bir menin delili yoktur. Rakkusud şerhinde Şenkiti Rahim'e diyor ki âmi ilmine ve dinine güvendiği alimi taklit etmesine mutlak surette cevaz verilir. Yani burada bir mezhep şartı vesaire yoktur. Tamam, veyahut da diri olması şarttır gibi, yani bu bahiste getirilen şartlar. Bunlar böyle şart yoktur. Mutlak surette. Kimi alim biliyorsa, zannı galip ile kimin alim olduğuna kanaat getirmiş ise onu taklit etmesi, ondan fetva sorması caizdir. Bunu engelleyen, buna mani olan bir delil yoktur diyor. Bilakis içtihat ehli ulema arasında mefdulun taklit edilmesi cumhura göre caizdir. Ve sahabeden radıyallahu anhum'dan da sabittir. Tamam, yani mefdul, yani evet, bir müştehit, bir müştehit, iki mezhep farz edip iki müştehit var. Bir müştehit diğerinden daha alim. Dolayısıyla o fadil, bu da mefdul. Yani bu daha üstün olan, bu daha düşük olan. Peki ondan sual etmesi caiz mi? O fadilin var, yani daha üstün olanın varlığıyla caizdir. Çünkü o da müştehit. Tamam. Neyle mükellef? Müştehitten sormakla mükellef. Ama en alim müştehitten sormakla mükellef değil. Müştehitten sormakla, fetva ehli olandan sormakla mükellef. Dolayısıyla o da fetva ehli, bu da fetva ehli. Ha, bu daha alim. Tamam. Dolayısıyla daha alimden sormak elbette evla olur, daha güzel olur. Evet. Ama onunla mükellef midir? Değildir. Tamam, yani içtihat ehli olan herhangi birisinden sual etmesi caizdir. Asrı olan budur. Halktan birisi içtihat ehli olan herhangi birisinden sual etmesi, fetva sorması, yani istiftası caizdir. İster bu kendi mezhebinden olsun, ister kendi mezhebinden olmaz. Fark etmez. Bahiste hulası olarak şöyle diyebiliriz. Âminin ilimde, dinde ve takvada en üstün zannettiği alime ulaşmaya çalışması ve ondan fetva sorması muhakkak en doğru olandır. Ancak şart değildir. Şart değil. Bilakis içtihat ehli olarak gördüğü her alimden fetva sorması caizdir. İkinci mesele, yani muayyen müştehitleri taklit etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Konusu bu risalenin ikinci kısmında diyor gelecek. O temezhep bahsi. Yani muayyen bir müştehide taklit etme mecburiyetinde midir? Mesele, taklit edilecek müştehidin hayatta olması şart mıdır? Tam hayatta olması şart mıdır? Bu ihtilaflı. Demiş ki cumhur ulemaya göre taklit edilen müştehit hayatta olması şart değildir. İmam Şafii Rahimullah'tan naklediliğine göre mezhepler erbabının ölmesiyle ölmez. Böyle naklediyor İmam Şafii, naklediliyor İmam Şafii Rahimullah'tan. Yani görüş sahibinin görüşü kendisiyle beraber ölmez. Bilakis sahabeden beri ulema vefat etmiş müştehitlerin görüşlerini taklit etmişlerdir bugüne kadar. Tüm yani mezhepler buna bina ediyor. Kimin görüşlerini taklit ediyorlar? Evvelkilerin, sahabenin görüşleri, tabiinin görüşleri, tebe-i tabiinin bugüne kadar eskilerin görüşleri taklit ediliyor. Eğer böyle bir şart olmuş olsaydı bütün bu mezhepler hepsi batıl olurdu. Ancak geçmiş fetvayı teşekkül eden etkili vasıflar hali hazırda değişmiş ise ancak asıl müştehitleri fetvanın hazır zamanda geçerliliğine karar vermeleriyle taklidi caiz olur. Ama niye bu bahiste ihtilaf düşmüş ki diyeceksin o zaman. Niye bu bahiste ihtilaf düşmüş? Yani niye müştehidin hayatta olmasını şart koşanlar var? Yok değil. Tam bunu yani şey surette, şöyle mukayyet bir surette şart koşanlar var. Yani eğer bir beldede müştehit var ise, beldede müştehit var ise o zaman diri, hayatta olmayan müştehitlerde müştehitleri taklit etmek caiz değildir diyenler var. Ama eğer müştehit yok ise o zaman ölü müştehitleri taklit etmek caizdir. Böyle bir tafsilata gidenler var. Kimisi de mutlak surette cevaz vermiyor. Errazi, Cüveyni mutlak surette cevaz vermiyorlar. Yani taklit ancak kime caiz? Yani o muasır, diri, hayatta olan. Bunun elbette bir gerekçesi var. Gerekçesi nedir? Çünkü aslen içtihat nerede vaki oluyor? Nazil meseleler. Nazil mesele ne demek? Yani vakayı idrak etmesi gerekiyor. Şimdi vakayı doğru idrak etmek fetvanın doğru oluşunun en esası ön şartıdır. eğer bir müftü eğer vakayı doğru idrak etmesi fetvası da doğru olmaz. Tamam, mümkün değil. Birincisi, ikincisi yani senin taklit ettiğin o müftü, o müştehit, o kendi vakasına göre o fetvayı vermiş. Pekala senin vakanla o vaka aynı mı, mutabık mı? Ki sen o fetvayı kendi vakana getiriyorsun ve kendi vakanda da onu taklit ederek onun fetvasıyla fetva veriyorsun. Tamam, dolayısıyla iş yani o kadar basit bir mesele değil. Hani müştehit ölü mü, diri mi, şart mıdır, değil midir mesela, sanki böyle insana basit bir mesele gelebilir ama öyle değil. Bilakis, ha, yani çünkü fetva ne zaman isabetli olur? Eğer vakanın bütün etkili vasıfları o müştehit tarafından idrak edilmiş ve o vasıflara göre de şer'i hüküm inzal edilmiş ise. O zaman fetva isabetlidir. Ve buna sadece vakanın zahiri bazı etki vasıflar değil. Bilakis bunda yani çok yani bazı yönler siyasi yönden burada malumat lazım. Bazı iktisadi yönden malumat lazım. Bazı askeri yönden malumat lazım. Değişik cihetlerden yani müştehitte bilgiler toplanmış olması gerekiyor ki o muayyen vakaya doğru bir şer'i yani doğru şer'i hükmü inzal edebilsin, indirgeyebilsin. Oysa bu çetin bir mesele. Şimdi bu eskilerin vakasıyla bizim vakamız aynı mı? Değil. Ha, dolayısıyla sonunda da onu bak ilave etmiş. Ancak geçmiş fetvayı teşekkül eden, yani o fetvayı meydana getiren, tamam, o fetvanın verilmesini gerektirmiş olan veyahut da o fetvayı etkilemiş olan o zamanın şartları, etkili vasıfları, hali hazırda yani o şimdi de taklit edeceğimiz zamanda değişmiş ise, bak değişmiş, o zamanın şartlarıyla bizim bugün şartları ayrı. Zaten ayrı olacak çünkü yani zaman elbette değişiyor ve her şey değişiyor. Ama etkili vasıflar, tam o fetvanın verilmesini sağlamış olan etkili vasıflar. Eğer onlar değişmiş ise o zaman ancak asrın müştehitleri fetvanın hazır zamanda yani bizim zamanımıza geçerliliğine karar vermeleriyle taklit edeceğiz onu. O zaman o dönem mesela fetva verilmiş. Ha, o fetva bugün de geçerli olur eğer bugünün müştehitleri o fetvanın bizim zamanımıza da geçerli olduğuna hükmederlerse. O zaman taklidi caiz olur. Ama eğer böyle bir takrir yok ise veyahut da ama hatta bunun bilakis bu fetva zamanımızda uygulanmaz derlerse o zaman o ölünün fetvası taklit edilmesi caiz olmaz. Caiz olmaz. Çünkü bizim zamanımıza uygun bir fetva değil. Tamam. Dördüncü hüküm, mukallidin sorduğu hüküm kendisi hüccet mahallindedir. Bu da muhim. Ha? Bu yani mukallid o sorduğu ve aldığı hüküm müştehitten. Onun için meselede müştehidin soruşturması üzerine vaciptir. Çünkü o onun delili odur. Tamam, mukallid delili ulaşamıyor. Onun için zaten delili ulaşabilse ve delili anlasa, delilin faydalarını istihraç edebilecek ya istismar edebilecek bir kudret kendisinde olsa zaten kendisi ne edecek? Kendi zaten içtihad edecek ya. Taklit etmeyecek ki. Tamam, zaten kendisi içtihad edecek. Asıl olan bu. Aslen bu. Ama bu kudrete sahip olmadığı için ne diyor? Başkasına muhtaç. Ondan soruyor. Tamam. Şimdi o zaman o başkasının sözü neyin mahallindedir? Asıl olanın mahallinde. Asıl olan nedir? Asıl olan ne? Delil. Tam asıl olan delil. Tam o aslen ne? Delile yönelmesi lazım. Asıl hitap kendisine kime itaat etmesi lazım? Aslen Müslüman. Allah ve Resulüne. Kur'an ve sünnete. Asıl hitap o mu? Asıl hitap o. Kur'an ve sünnete ittiba etmesi. İtaat etmesi. Ama Kur'an ve sünnetten istifade edemiyor. O istifade kudretine sahip değil. Bir, ya Kur'an ve sünneti okuyamadığı için, bir orada başlıyor. Ha, belki okuyabiliyor ama anlamıyor. Ha, belki anlıyor ama ayrıntılarını anlayamıyor. Belki ayrıntılarını anlıyor ama o ayrıntılardan hükmü istihraç edemiyor. Tam bu, yani bu kudrete sahip değil. Dolayısıyla başkasına muhtaç. Yani bu kudrete sahip olana muhtaç. Ona soruyor. Ha şimdi o sorduğu kişinin verdiği cevap neyin mahallindedir? Aslın mahalli, yani delil mahallindedir. Dolayısıyla o söz onun üzerinde delil mahiyetinde bağlayıcıdır. Yani o sözün dışına çıkması aynı delilin dışına çıkması gibidir. Çıldı. Dolayısıyla bir kişi yani bir soru sorup da ya hocam şöyle şöyle bilmez helal mi değil mi, caiz mi caiz değil mi, ondan sonra hoca da sana eğer dediği zaman bak bu böyle böyle caiz değildir hoca dedi, beni bağlamaz. Doğru mu? Hayır. O söz iyi, madem ki ona müştehit olarak itibar ettin, madem ki onu fetva ehli olarak itibar ettin, onu yani bu konuda makamda kabul ettin, o zaman onun sözü senin için delildir. Tam senin için. Senin için bak, kendi zatına delil midir?
Hayır.
Beşer sözü delil değildir. Ama senin için delildir. Senin için delildir. Senin için onun sözü aslında işte neye rehberdir bak delil, yani neye rehberdir? Asıl delili, evet, Kur'an ve sünnete rehberdir. Sen ona ulaşamadığın için ona başvuruyorsun. O seni yani Kur'an ve sünnette olan yani hükme rehberlik ediyor. Onun için de onun doğru rehber olmadığını bilmen lazım. Uzun bir yolculuğa gidecek, çıkacaksın. Tamam. Öyle çetin bir yere gideceksin yani. Ormanlık alan ve her yerde çok tehlikeli şeyler var. Yırtıcı hayvanlar var. İşte ne bileyim yani uçurumlar var. Hatta bazı yerlerde yani bataklık yani ve yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geleceğin birçok yeri var. Oradan geçmen gerekiyor. Kendin de bilmiyorsun. Oradan nasıl geçeceğini bilmiyorsun. Rehber lazım. Nasıl bir rehber seçersin?
İyi bilen orayı.
Değil mi? Yani orayı bilen, oradan geçmiş, oranın yani tehlikeli yerlerini bilen. Tamam, öyle bir rehber seçmen lazım. Önüne geleni seçer misin rehber diye?
Hayır.
Bu da aynen böyle. Tamam, sen deyince sen dünyada yaşıyorsun, ahirete intikal etmeye çalışıyorsun. Ve ahirete intikal ederken dünyada birçok yırtıcılar var. Birçok yani şeytanlar seni saptırmaya çalışan, seni işte tuzakları düşürmeye çalışan, her yerde bataklıklar var vesaire vesaire. Sen aslen sana Allah Azze ve Celle bir rehber göndermiş, Kur'an ve sünnet. Onu izlersen o bütün o tehlikeleri görerek onlara girmeden doğrudan inşallah ahirete geçiş yapacaksın, intikal edeceksin Allah'ın izniyle. O senin elindeki o pusula sana vermiş. Ama sen pusulayı okuyamıyorsun. Elinde var ama okuyamıyorsun, yani anlayamıyorsun. İstifade edemiyorsun. Ama birileri var, onlar diyorlar ki biz onu biliyoruz o işi. Tam şimdi onlar o sözlerine sadık da olabilir veyahut da kâzip de olabilir. Değil mi? Şimdi ben eğer oraya gitmek istiyorsam ve oraya sağlıklı, selamet için gitmek istiyorsam onun bu sözün de doğru olmadığını araştırmayacağım mı? Araştıracağım. İşte bak o benim üzerime düşen. Ben bu gerçekten içtihat ehli mi değil mi? Gerçekten yolu biliyor mu bilmiyor mu? Gerçekten yani caiz olan caiz olmayanı biliyor mu? Gerçekten bu pusulayı okuyabiliyor mu? Ha, kanat getiriyorum evet. Evet bu mesela bak sağdan soldan sordun dedin ya falan diyor ki bu bölgeyi iyi biliyor, rehberdir vesaire. Nasıl bir rehber? Diyorlar ki evet o bir numara. Çok gitti geldi. Biz de onunla gittik geldik. Yolu çok iyi biliyor diyor mesela. Diyorlar 1, 2, 5, 10 kişi. Sen de bu sefer ona itibar eder misin? Kendine bir güven olur mu? Evet. Değil mi ona karşı? Ama şimdi bir kişiye sordun ya o yalancıdır. İkincisine sordun diyor ya geç onu. birçok kişiyi o yolda bıraktı mesela. İtibar eder misin? İtibar etmez. Veyahut da rehber şirketi var. Rehber kiralayan, muteber, onaylanmış, tam rehber şirketi var. Şirkete gidiyorsun, diyorsun ki böyle böyle bana rehber lazım. Onlar da sana onu veriyorlar. Diyorlar ki bununla git, itibar eder misin? Evet. Edersin. Tam aynı böyle. Yani demden bahsettiğim o şartlar. Tamam. Dolayısıyla elbette sen, yani kimden fetva soracağı, son derece önemli. Çünkü işte onun, bak istesen de istemesen de onun peşine takılacak mısın? Takılacaksın çünkü sen yolu bilmiyorsun. Dolayısıyla sen kimin peşine takılırsan onun sözü senin için delil olacak. Sen bunu ister anla ister anlama. Tamam, bazıları bazı cahiller var. Şeyden konuşuyorlar sürekli, taklidin haramlığından, taklit caiz değildir vesaire. Biz kimseyi taklit etmeyiz. Bizim tek imamımız Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ama körü körüne başlarındaki cahile taklit ediyorlar. Körü körüne. O başlarındaki cahil diyor ki şu helaldir, helaldir. Haramdır, haramdır. Tamam, 5 sene önce haram gördükleri her şeyi şimdi helal yapıyorlar. Evet, hoca helaldir, tamam, helaldir. Yani hoca değil. Tamam, ama aynı kişilere sorduğun zaman taklit caiz mi? Aa, taklit haramdır bizim dinimizde. Asla. Bizim tek imamımız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ama Muhammed Aleyhisselam hükümlerine muhalif hüküm çıkarıyor hocaları. Hoca o daha iyi bilir. Tamam, o işte var yani, farkında değiller. Zannediyorlar ki biz delile tabiyiz. Hayır, delile tabi değiller. Kendi nefislerine tabiler. Başka bir şey değil. Heva ehiller ama zannediyorlar ki delil ehiller. Tamam, dolayısıyla önemli ya, tamam, sen bunu fark etsen de fark etmesen de, bilsen de bilmesen de, kimin peşinden gidersen, eğer bilmiyorsan, onun sözü senin için delil mahiyetindedir. Onu delil alıyorsun. Delil kabul ediyorsun. Tamam. Dolayısıyla bu önemli. Kimden alacaksın? Önemli. Mukallit kendisi delili bilmediği ve ona ulaşamadığından dolayı sorduğu müştehidin hükmü onun için delil mertebesinde olur. Bunu İbn-i Hac Rahimullah taklidi tarif ederken şöyle ifade etmiştir. Taklit, başkasının mezhebine iltizam etmektir. Ona asıl kıldığı delili bilmeden. Çünkü muayyen mesele has delili bilmediği gibi ona ulaşma durumda da değildir. Zorunlu olarak müştehide sual etme mecburiyetindedir. Bu durumda müştehidin hükme asıl kıldığı onu taklit eden içinde asıl olur. Yani müştehit neyi kendisine asıl kılmış ise, yani delil edinmiş ise, onun mukallidi de onu delil alacak. Tamam, dolayısıyla yani onun sözü onun için delil olacak. Mesele, mukallit için sorduğu müştehidin hükmü delildir dedik. Şu halde müştehitler bir konuda ihtilaf ettikleri zaman ammi hangisini taklit edecek? Evet. Şimdi diyorsak müştehitlerin dediği delildir. Ammi için, mukallid için, müştehidin dediği delildir. Peki hele eğer müştehitler ihtilaf ederse hangisi o zaman yani mukallidin alacağı, taklit edeceği delil olacak? Yukarıda zikri geçtiği gibi ammi zikir ehline sormakla mükelleftir. Ayrıca dinen, ilmen ve takvasıyla en üstün zannettiği alime ulaşmakta iştihad etmekle mükelleftir. Bundan sonra iştihad ehlinin olduğunu kanaat getirdiği her alimin nassa muhalefet etmediği sürece görüşünü taklit etmekte muhayyerdir. İhtiyar salahiyeti iştihadının varit olur. Heva ve hevesinden değil. Burada ince bir şey var. Tamam, müştehitler, birden fazla müştehit var. Mukallit de kendisi delile ulaşamıyor. Delilden istifade edemiyor. Delile ulaşabiliyor ama delilden istifade edemiyor. Dolayısıyla müştehidi taklit ediyor. Müştehidin de ona verdiği fetva kendisi için nedir? Delil mertebesindedir. Tamam, yani ona itaat etme ile mükellef, itaat etme durumundadır. Tamam, şimdi bu müştehitler hepsi aynı şeyi söylüyorlar, müşkil yok. Ama diyelim ki müştehitler ihtilaf ediyorlar kendi aralarında. Ben şimdi ammi olarak kime uyacağım o zaman? Hepsi yani bana bir delil sunuyor. Hangisi doğru delil? Birincisi, bak burada ne diyor? Şey nedir? Burada yani ulemanın tercih ettiği muhayyerdir. Niye muhayyerdir? Çünkü her biri içtihat ehli. Tamam, her biri içtihat ehli. Ve her bir içtihat ehli, yani nasıl içtihat ehli? Benim itibar ettiğim içtihat ehli. Yani o nedir? Kur'an ve sünnetten delil yani Kur'an ve sünnete dayanan içtihat ediyor. Ve din sahibi, takva sahibi, ilim sahibi müştehit. Dolayısıyla her biri içtihadında nereye dönmüş? Kur'an ve sünnete dönmüş. Dolayısıyla her birinin içtihadı nereden gelme? Kur'an ve sünnetten gelmedir. Dolayısıyla her birinin içtihadı kendi zatına nedir? Doğrudur. Tamam. İçtihadi, içtihad nazarı, yani içtihad cihetinden doğru mudur? Doğrudur. Kendi, yani müştehit. Çünkü her biri Kur'an ve sünnete dönmüş. Kur'an ve sünnetten kendi, yani tercihlerine göre bir netice varmış. Tamam. Dolayısıyla ben şimdi, onlar hepsi benim için müsavidir. Mukallit, benim ammi olarak. Her biri içtihad etmiş ve her biri içtihadında Kur'an ve sünnete dayanmış. Ben bu konuda buna kanaat getirmişim. Dolayısıyla her birinin içtihadını almam bana caizdir. Muhayyerim bak. Muhayyerim diyor. Bak ama şimdi burada diyor ki evet muhayyerdir. İhtiyar salahiyeti peki de nereden geliyor? Desen ki şimdi ihtiyar içtihattır. Nasıl mukallit burada ihtiyar edebilir, ihtiyarda bulunabilir ki? Mukallittir. İhtiyarda nedir? İçtihattır, tercihtir. Bunu alıyor, bunu almıyorum, bunu alıyorum. Bu nedir? Bu tercihtir. Tercih de nedir? İçtihattır. Nasıl şimdi burada içtihat salahiyetini verdin bu mukallide diye sorulsa cevabı nedir? İhtiyar salahiyeti içtihadından varit oluyor. Çünkü içtihat ediyor. Tam ihtiyarı, ihtiyar salahiyeti nereden geliyor? İçtihadından geliyor. Çünkü ne içtihadı burada? Yani amminin içtihadı nedir? O müştehidin ayıbı, o müştehid Kur'an ve sünnet ehlidir. Kanaat getirmesi. Tamam, evet bu müştehid ve bu müştehid ve bu müştehid ve bu müştehid bunlar nedir? Kur'an, sünnet ehlidir. Hükmü Kur'an ve sünnetten istihraç ediyorlar. Bunlar yani takva ehli, din ehli insanlar. Bunlar kendi nefislerine göre hüküm çıkarmazlar. Bunların hepsini eğer çıkarmışsa bir mukallit, yani bu müştehid A, bu da müştehid B. İkisi de Kur'an ve sünnet ehli. İkisi de yani nefisleriyle, hevalarıyla hüküm vermezler. İkisi de para karşılığında dini satmazlar. İkisi de yani Allah'ın rızasına ulaşmak için yani çaba sarf ediyorlar. Allah'tan korkuyorlar. İbadet halleri malum olduğu kadar yani bunlar takva ve ibadet ehli insanlar. İkisi de böyle. İkisi de böyle. Tamam. Ama biri diyor ki bu caizdir. Diyor ki mesela bu caiz değildir. Ben şimdi muhayyerim. Ya bunu ya bunu seçebilirim. Tamam. O zaman bu biri caiz biri caiz demesi ancak neden kaynaklanabilir? İçtihatların evet yani o naslardan nasları işte biri öyle yani bunu böyle tercih etmiş, biri de bunu böyle tercih etmiş. Tamam yani o ancak onların yani benim muktedir olmadığım o nazara onlar muktedir olduğu için onlar orada birisi cevaz, birisi işte cevazın olmayışına içtihad etmiş. Ha benim için ikisi müsavidir çünkü ikisi de aynı kaynaklara dönüyor. Aynı aletleri kullanıyorlar. Aynılar yani. Tamam? Dolayısıyla hükümde velev ki hüküm farklı olsa da ama o hükme giden yolda ikisi de aynılar. Dolayısıyla ben şimdi ikisinden birisini tercih etmekte muhayyerim. Muhayyer tabii neden ötürü? Çünkü ben içtihad etmişim. Ama heva ve hevesinden değil. Tam bu ihtiyar salahiyeti, heva hevesine işte ruhsatlara göre seçmek, daha kolay olanı tercih etmek. Ki bu da bazı durumlarda buna da cevaz verilir. Tamam. Yani bu da böyle mutlak bir bahis değil. Yani asla mukallit ruhsatlar arasında tercih edemez. Veyahut da kolay olanı tercih edemez. Hatta asıl diyebilirsin ki asıl olan nedir? Halk için kolayı tercih etmesi. Niye zoru tercih etsin ki? Yani eğer o kolay da caizse zor da caiz. Bir tarafta ruhsat var, bir tarafta azamet var. Niye azameti tercih etsin ki? Tercih edebilir o kendi takvasına göre ama ruhsat da eğer meşru ise niye azameti tercih etsin? Tamam. Yani dolayısıyla o bahiste bu ne zaman? Yani bu bir şeye dönüşmüşse bir kullanmaya yani. Hep ruhsatları ve hususen bu hangi bahiste buna men ederler? Yani mezhepler arasında telfik, ruhsatların telfikinde. Hanefi oluyor bu bahiste çünkü bu bahiste Hanefilerin görüşü ruhsatı almış. Bu bahiste Şafii çünkü bu bahiste ruhsatı Şafiler almış. Bu bahiste Maliki oluyor çünkü bu bahiste ruhsatı Malikiler. Bu bahiste Hanbel oluyor çünkü bu bahiste ruhsata sarılmışlar. Ona göre yani ne ruhsatları din edinmiş. ruhsatları din edinmiş olan birisi elbette bundan men edilir. Tamam, ama burada yani bahis o değil. Onun için zaten bunda yani heva ve hevesinden değil, ha ihtiyar salahiyeti içtihadının vardır. Mesele, müçtehitlerin muhtelif görüşleri birbirine zıt olduğu zaman âmi zıt görüşlerden istediğini taklit etmekte muhayyer midir? Peki tam muhayyerdir dedik. Pekala bu müçtehitlerin görüşleri zıt olduğu zaman, o zaman bu zıt görüşlerin arasında istediğini taklit edebilir mi? Ha, cumhur ulemaya göre muhayyerdir. Tamam, cumhur ulemaya göre muhayyerdir. İmam Hatip el-Bagdadi rahimullah, muhtelif görüşler birbirine münafi olduğu için mukallidin cem etmesi mümkün olmadığı zaman, mesela biri mubah ve helal diyor, diğeri haram diyor. Başlığı altında ulemanın ihtilafını zikrettikten sonra şöyle der. Fetvalardan istediğini alır. Önce böyle bir başlık atmış. El-Fakih ve Mutefakkihinde. Muhtelif görüşler birbirine münafi olduğu için mukallidin cem etmesi mümkün olmadığı zaman, mesela biri mubah ve helal diyor, diğeri haram diyor. Bir müçtehit helal diyor, bir müçtehit haram diyor. Ha, bunun bu başlık altında önce ulemanın ihtilafını zikreder, sonra şöyle der, fetvaların istediğini alır. Bu sahih olan görüştür. Çünkü içtihat ehlinden değildir. Bilakis kendisine vacip olan güvenilir bir alimin sözüne başvurmaktır. Ve böyle yapmıştır. Dolayısıyla bu onun için yeterlidir. İşte üzerine, onun üzerine düşen nedir? Onun içtihadı nedir yani? İlim ehlini belirlemek. Fetva ehlini belirlemek. Ha, bunu yapmış mı? Yapmış. Ha, dolayısıyla artık bundan sonra yani o içtihadın kendisiyle mükellef değil. Anlaşıldı? İçtihadın kendisiyle mükellef mi? Değil. İçtihadın kendisiyle mükellef olmuş olsaydı o müçtehitten soru sorması caiz olur muydu? Hayır. O zaman zaten kendisi naslara dönüp naslardan o hükmü içtihad ederek istinbat etmesi gerekirdi. Ha, onda aciz ise, ha, o zaman evet, o zaman diğer bir müçtehide sorabilir. Çünkü istinbatta yani o muayyen mesele istinbat etmekte aciz ise veyahut ona vakti yok ise, onunla uğraşamıyorsa. Tamam, yani bu suretleri fazla çok yani farklı olabilir. Ancak meselede kendi senediyle, ancak meselede kendi yani Hatib el-Bagdadi rahimullah kendi senediyle Ez-Zubeyr İbn Ahmed Ez-Zubeyri rahimullah'tan şöyle bir görüşte nakletmektedir. Bir amiye iki kişi muhtelif fetva verse, taklit etmesi caiz olur mu diye sorulsa şöyle cevap verilir. Bunda iki vecih vardır. Eğer ammi aklı geniş ve fehmi tam ise, o zaman ihtilaf edenlere mezheplerini yani istidlallerini ve hüccetlerini sormalıdır ve kendisine göre racih olanı almalıdır. Ama aklı bundan noksan değil ise ve fehmi tam değilse o zaman ikisinden kendisine göre daha üstün olanı taklit edebilir. Ha, bu tafsil güzeldir demiş. Aklı geniş ve fehmi tam ile kast ettiği ilim talebesi amilerdir. Ama delili ve istidlali anlamayan ami dinen, ilmen ve takvasıyla daha üstün gördüğü alimi görüşünde taklit eder, Allahu alem. Tamam, o zaman birinci Hatib el-Bagdadi rahimullah bu bahiste ne demiş? Yani o velev ki o muhtelif müçtehitlerin verdiği fetvalar birbirine zıt olsa da o fetvanın arasından dilediğini tercih edebilir. Dilediğini alabilir. Tamam. Ha, bunun akabinde bir de şöyle işte şeyin Ez-Zubeyr İbn Ahmed Ez-Zubeyri'nin şu sözünü nakletmiş. Bir âmi iki kişi muhtelif fetva verse taklit etmesi caiz olur mu? Tam bahsimizde. Cevaben diyor ki bunda iki vecih vardır. Eğer âmi akledebiliyor, fehmedebiliyorsa o zaman ne etmesi lazım? O zaman o iki müçtehide sizin görüşünüz, içtihadınız neye dayanıyor? Delilleriniz nedir yani diye sorması lazım diyor. Çünkü fehmedebiliyor yani ne demek yani fehmedebiliyor. Yani o delilin ne olduğunu anlıyor. İşte deliller birbirini ayırt edebiliyor. Hangi delil daha güçlüdür vesaire. Bunun az çok bilgisi var. Yani işte dediği gibi burada yani ilim talebesi aslında burada maksud. O akıl ve fehim gücüne sahip olan. Ha şimdi onun akabinde yani bunun delilleri bunun delillerin daha güçlüdür şeklinde bir nazar kendisine oluşuyorsa o zaman o daha güçlü zannettiğinin içtihadını tercih etmesi lazım. Yani ikisinden birisini değil. Delil hangisi hangisinin delili kendi zannına göre tabii daha güçlüyse onu da tercih etmesi lazım. Ama eğer böyle bir akıl gücüne yani böyle bir fıkıh gücüne sahip değil ise o zaman kendisine göre daha üstün olanı taklit eder. Tam yine yani neye göre tercih eder? Burada ya zaten bu durumlar vakaya baktığın zaman insan böyle öylesine tercih etmez. İki tane müştehit var. Mesela bir beldede. Ve o iki müştehit muhtelif bir meselede muhtelif fetva vermiş. Neye göre şimdi tercih edecek? Elbette burada şimdi başka etkenler devreye girecek. Mesela o müştehit kendi kabilesindendir. Biri mesela biri kendi kabilesindendir. Ona göre tercih edecek. Veyahut da birisi mesela o ona talebe, ona diğerine değil. O hocası olduğu için onun görüşünü tercih edecek. Veyahut da ama yani aralarında bir tanışıklık var. Ailecek ziyaretleşmeleri var. Onu tercih edecek. Veyahut da o yok ama bir iki yerde mesela onu görmüş oturmuş bir arada bir muhabbetleri var. Onu tercih edecek. Veyahut da o müştehit onun gittiği camide namazı kıldıran odur. Dolayısıyla namazın hep onun arkasında kılıyor. Onu tercih edecek. Tamam yani tercih sebepleri muhakkak olacaktır. Ha ilmi olamaz. Çünkü zaten ammi. Yani o yönde ikisini ayırt edemiyor. Hangisi daha güçlüdür. Ama başka sebepler bu sefer devreye girecek. Ona göre tercih edecek. Hatta belki birinin tipi hoşuna gidecek. Birinin tipi hoşuna gitmediği için tercih edecek. Biri hep sarıklı olduğu için, diğeri sarıklı olmadığı için onu tercih edecek. Tamam yani birçok farklı sebepler olabilir. Tamam, tercih edecektir. El muhim bu ona zarar verecek mi? Zarar vermez çünkü ikisi de müştehit neticede. İkisinin de müştehit olduğunu kanaat getirmiş. Dolayısıyla onun mükellef olduğu budur. Ama buradaki ayrıntı güzel. Ne manada? Yani ilim talebiyatta delilden anlayabilecek bir seviyedeyse yani bu ilim talebesi oluyor. İster bu ilim talebesi medresede okusun ister okumayıp da yani kendisini bir şekilde geliştirsin. Tamam. Ama delilden az çok anlıyorsa o zaman elbette müştehitlerin o içtihadı neye dayanıyor onu sorup ona göre tercihte bulunması şüphesiz daha güzel olandır. Ha. Tamam. Bundan son konuda usul ve furuda taklidin hükmü. Tamam, bunu da inşallah yarın okuruz. Ondan sonra bu taklit risalesi bitmiş olacak. Temezzeple alakalı risaleyi okuyacağız. Ondan sonra inşallah burada okuduğumuz konuları size verdiğim 3 kitaptan da okuyacağız inşallah. Tamam. Dediğim gibi zaten İkisinin hulasasını yani burada beraber işleyeceğiz. Sadece o fetvayı, bir tane fetva orada sonra çıkmış. O fetvayı inşallah beraber yani beraber inceleyeceğiz. Tamam. İnşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdike.